Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine ve lakibetül müttekin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena iftah beynena ve beyne kavmina bil hak ve ente hayrül fatihin. Ya müfettihal ebvab, iftah lena hayrül bab. Allahümme iftah bil hayr ve ahtim bil hayr. Çok değerli izleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, üzerimizde hakkınız olan selamlarımı, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hayatımızın, halimizin, geleceğimizin Allah'ın rızasına uygun olan bir zaman dilimiyle, mekan dilimiyle bizlere salih amel olarak dönmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Sizlerle tam 38 ders nesillerin ıslahı konu başlığıyla ders yaptık. Son iki dersim kaldı. Son iki dersimde adeta 38 adet dersin genel çerçevesini bir özet olarak sizlere takdim edeceğim. Takdim edeceğim bu son iki ders, bundan evvelki vermiş olduğum tüm derslerin bünyesindeki güzellikleri, özellikleri, dikkatimizi çekecek olan konulara dile getirecektir. Hep ıslah dedik, ıslah, tedavi, karşımızdaki bir genci iyileştirmek, onun düşüncesinde, hayat tarzında, inanç yapısında yanlışlıklar varsa onun kusurlarını gidermek, düzeltmek. İster bu gencimiz çalışan gençlik olsun, ister bu gencimiz okuyan bir genç olsun. Nesillerin tedavisinde, ıslahında, kusurlarının, noksanlıklarının giderilmesinde hep kitap ve sünnetin çizmiş olduğu rotada zihnen birlikte yürümeye çalıştık. Çok ayyaşlarla, sarhoşlarla, nikah şartı olmaksızın yanlış ve batıl adreslerde hayat süren insanlarla çok birlikteliğim ve beraberliğim oldu. 1980 askeri harekatında ilk defa tanıdığım insanlarla buluştum. Onlar da inkarcılardı, ateistlerdi, komünistlerdi, katillerdi, anarşik olaylara katılanlardı. Bu Yüce Allah'ın kudret elinden çıkmış, ruhundan ruh üfürmüş olan bu insanlara el attığınız zaman tedavisini, ıslahını, düzeltilmesini ana hedefinize koyduğunuz zaman kurtlar koyun oluyor. Ellerindeki silahlarını bırakarak ellerine tesbih almaya başlıyor. Ağızlarındaki küfürlerin yerini güzel İslami kavramlar, Allah, peygamber, kelime-i tevhid alıyor. Niçin böyle olmasın ki? Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de vahşi köpeklerin ıslah edilmesiyle, eğitilmesiyle onun tutacağı av hayvanının helal olduğunu açıklıyor. Bugün polis teşkilatımızdaki özel eğitilmiş olan köpeklerin maharetini görüyorsunuz. Hep beraber görüyoruz. İnsan için niye ümidimizi kaybedelim ki? Bir baba, bir annenin elini dizine vurarak "bu çocuk ıslah olmaz" gibi son karar cümlesini vermesi bir hatadır. Vebali olan bir kavramdır aynı zamanda. Öyleyse Nesillerin ıslahı dersimizin son iki basamağında sizleri biraz evinizin içerisine almak istiyorum. Son iki dersimizde camilerimizden, okullarımızdan, eğitim kurumlarımızdan biraz toparlanarak 80-90 metrekarelik bu evimizin içerisine bir girelim. Bu evimizi eğer fark edersek, evimizin özelliklerini gözden geçirecek olursak, bir de bakıyorsun ki eviniz bir mescit gibi, bir okul gibi, bir kreş yuvası gibi, tüm güzellikler orijinal şekliyle evlerimizde dizayn edilmiş. Ama dini vekaleten yaşamaya alışmış olan insanımız istiyor ki çocuğumu da başkaları eğitsin, başkaları terbiye etsin. Sevgili kardeşlerim, şu acı gerçeği tekrar tekrar altını çizerek söylüyorum ki, bir binanın en önem verilen yeri nasıl temeli olduğu gibi, bir insanın en temel konusu aile evinde geçirmiş olduğu 7 yıllık zaman dilimidir. 7 senelik bu zaman diliminde şuurlu, bilinçli, hedefli, maksatlı, gayeli olan ebeveynler, anneler ve babalar fedakarlık yaparak özel bir zaman demiş oldukları 7 yılın içerisini güzelliklerle dolduracak olurlarsa, inanır mısınız? Nesillerin ıslahı olarak vermiş olduğum tüm örneklerin yerini güzel örnekler alacaklardır. Şimdi biz ne yazık ki şu anda oturmuş olduğumuz evlerimizi bizi sıcaktan veya soğuktan koruyan, bazen istirahatımızı temin ettiğimiz fiziki şartlarla hep ele aldık. Onun manevi yönünü, Kur'an bağlantılı özelliklerini, Peygamber Efendimiz'in uygulamalarını almış olduğu tatbikat güzelliklerini pek itibar etmedik, gündemimize almadık. Öyleyse evimiz ister Mekke'de olsun, ister Roma'da, İster Konya'da olsun, ister Antalya'da, ister Erzurum'da, ister İzmir'de, sahil bir yerde, kıraç yerlerde, hatta dağ başında olsun. Mekke'de olduğu halde ev özelliğini kullanamayan insanların çocukları batı tipli bir hayata kayıyor. Yani Kabe-i Muazzama'nın bulmuş olduğu mekanın varlığı evdeki ilgisiz, alakasız, eğitimsiz, terbiyesiz çocuklara bir şey vermiyor. Verecek anne, verecek baba. Moskova'da gittim ben. Moskova'da öyle aileler gördüm ki 70 yıllık komünizmin kıskacına sıkıştırmış olan o evlerde nice nice güzel gençler yetiştirilmiş. O yetişen gençlerin kurdukları derneklerde sohbet yaptık. Onlarca, yüzlerce genç, yani komünist Moskova, komünist Rusya demiş olduğunuz o ülkede, Kızıl Meydan'a yakın yerlerde dahi olsa şuurlu, bilinçli aileler sulbünden gelen çocuklarını öyle bir yetiştirmişler, öyle bir eğitim tezgahına geçmişler ki insan ancak maşallah diyesi geliyor. Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de yaşadığı halde büyüyüp üniversiteyi bitirip bu yeşil kubbe burada olduğu müddetçe bizde ilerleme olamaz diyen insan tipleri de çıkıyor. İzmir'e de gittim. Hatay'da, Antalya'da, Antakya'da, yani turistik şehirlerin bulmuş olduğu yerlere de gittim. Orada da nice nice Firavun'un sarayında koruma altında Musa peygamber gibi nice nice gençler, o güzel neslimiz, duyarlı, bilinçli, şuurlu, planlı ve programlı ailelerin tezgahından geçerek güzel güzel örnek insanlar olmuşlar. Belki aklımıza şöyle bir hayali bir durum gelebilir. Biz 1 milyonluk Konya'da, 13 milyonluk İstanbul'da, 1,5 milyonluk Antalya'da, yani 5-6 aile, 7-8 aile ne yapabiliriz ki diyebilirsiniz. Ama bu demiş olduğunuz şey Kur'an terazisinde konulduğu zaman tartılmış olan ibresi bizi onaylamayacaktır. Düşünün şimdi. Bir Hasanül Benna çıkıyor. 1916 yılında tek başına etrafında birkaç kişiyle toparlıyor. En baskıcı, en dayatmacı, en korkunç atmosfer içerisinde mücadele veriyor. Bugün mücadelesinin neticesi ne oldu hep beraber gördük. Mısır Cumhurbaşkanı Mursi, İhvan-ı Müslümin teşkilatında yetişmiş olan Müslüman bir insan. Bu bir gerçek değil mi? Bir Bediüzzaman Hazretleri'ni bir düşünün. Said Nursi Hazretleri tek başına. Doğuda patika yollarla köyüne gidilen bir mecra dünyaya geliyor. O yokluk, o milli şef döneminde, baskı döneminde 40 yıllık mücadelesini sürdürüyor. Bir ailenin bir çocuğu. Ve bugün binlerce, on binlerce, yüz binlerce peşinde manevi evlat bırakarak Cenab-ı Allah'a kavuşuyor. O kadar örnekler çok ki. Bir Mahmud Sami Ramazan artık düşünün. Muhammed Saad Kutlu Efendileri düşünün. Yani bu ülkede örnek verecek olursam diyorum. Bir Mahmud Efendi, Muhammed Raşit Erol Efendi, hep öldü bu insanlar. Güzel insanlar. Bir kısmı hayatta. Bir Gandhi'yi düşünün. İngiliz sömürgeciliğinde kalan Hindistan'ı sömürgeciden kurtarmak için tek başına meydana çıkıyor. Gayrimüslim bir insan olduğu halde yine Allah yardım ediyor ve Hindistan'ı İngiltere'nin sömürgeciliğinden kurtarmış oluyor. Senin eğitim tezgahından, ev eğitiminden geçirmiş olduğun bir çocuğun yarın ülkenin kaderinde söz hakkı elde edeceğini söylemiş olsam inanır mısınız? İnanırsınız. Niye inanmıyorsunuz ki? Çünkü bugün bunlar yaşanıyor. Onun için evimizi biz ihmal ettik. Evimizin içerisini güzelliklerle, maneviyatlarla donatmanın yerine tam dünyevi bağlantılı imkanlarla güzelleştirmeye çalıştık. Halbuki oturmuş olduğumuz evlerimizi Kur'an-ı Kerim'in 114 suresine şöyle gösterdiğimiz zaman Yunus suresinin 87. ayeti her zaman söylemiş olduğum gibi bir kurtuluş müjdesini veren bir ayettir. Azgın ve taşkın devletin, devlet kurumlarının, devlet başkanlarının kıtır kıtır insanların kesildiği, doğranmış olduğu baskı ve dayatmanın ayyuka çıkmış olduğu bir ortamda ezilen, ağlayan, dışlanan, horlanan bir topluluk kurtuluş istiyor Allah'tan. Kurtar bizi ya Rabbi. Bu korkunç ortamdan, baskı ortamından, zulüm ortamından bizi kurtar ya Rabbi diyor. Rabbim ise kurtuluşun evlerden başlanacağını beyan ediyor. Hazreti Musa'ya ve Hazreti Harun'a. Evlerden. O oturmuş olduğunuz evlerden başlayacaksın diyor Cenab-ı Allah. Kurtuluş çünkü oradan başlıyor. Biz evimizi bu konuda ihmal ettik. Nasıl olarak Kur'an kursu var ya, cami var ya, okul var ya, kreş var ya dedik. O insanın iş dünyasına Yüce Allah'ın yerleştirmiş olduğu 0-7 yaş arasındaki zaman dilimine el atamadık. Sadece besledik. Bol bol vitamini kuvvet olan beslenme maddeli beslenmiş olduk. Ondan sonra saldım çayıra, Rabbim kayra gibi anlaşla gönderdik. Altyapısını oluşturarak göndermiş olduğunuz çocuklarınıza en güzel şekilde el atan okullar, camiler, kreşler, yaygın eğitim hep üstüne kerpiçin yükseltmiş olduğu bir yükseltme yapabilir. Ama altyapısı boşsa ne yapacağız? Bugün evlerimizde en önemli nedir? Aman depreme dayanıklı olsun diyoruz. Peki küfür depremlerine, isyan depremlerine, kitap ve sünnete uymayan hayat tarzı depremlerine karşı çocuğumuz nasıl dayanacak? Bunu düşünebildik mi? Aman tavan üzerine düşmesin, enkaz altına kalmayalım diyerek evimizin temelini düşündüğümüz kadar çocuklarımızın temelini düşündük mü? Sevgili kardeşlerim, bu ifadelerim sizi üzmesin. Üstelik bu ifadelerim sizin farkında olmadığınız imkanlarınıza bir dikkat çekmektir. Aile mektebinde sık sık ifade etmiş olduğum bir konu vardır. Bir hanımefendi evlendiği andan, anne olduğu andan itibaren 100 öğretmen gücüne kavuşur. 100 öğretmen gücü bir annede toparlanmış. 100 öğretmen gücüne sahip ve haiz olan bir annenin neslinin daha 0-7 yaş arasındaki zaman diliminde çocuğuna bir dünya kazandıramazsa ne olacak? Öyleyse çocuklarımız, evlerimiz ve ebeveynler üçlüsünü bu çerçevede mütalaa edelim. Oturmuş olduğumuz evlerimizin manevi kimliğini, ilmi kimliğini, gözyaşı kimliğini, teheccüd kimliğini, Kur'an-ı Kerim'le ortaya konmuş olan ne kadar ayetler varsa projeksiyon olarak evlere tuttuğumuz zaman bizim evimizde yok. Bizim evlerimiz öyle bir seviyeli hale geliyor ki o evlerde yetişmiş ve seviye kazanmış olan insanlar ölünceye kadar ülkesine ve milletine yararlı ve faydalı insan oluyor. O güzel evlerimizin tezgahından yetişmiş olan çocuklarımız okulda başarılı oluyor. İmkanı geliyor, evden almış olduğu inançla Kabe-i Muazzama'ya gidiyor. Ravza'ya gidiyor. Ravza-i Mutahara'ya. Vakıf kuruyor, dernek kuruyor. Topluma yararlı bir insan olmak için elinden gelen tüm imkanlarını seferber ediyor. Bu insanın altyapısına bakın. Annesinin babasının altyapısını oluşturmuş olduğu insanlardır. Onun için evlerimiz, o 80-100 metrekarelik evlerimiz, o çatının altında bulunan sulbünden gelen çocuklarımız ve bunlara anne ve baba olan bizler. Üç temel öge: evlerimiz, çocuklarımız ve ebeveynler. İşte bu 0-7 yaşına kadarki zaman diliminde o yavrumuzun, yavrularımızın 0 kilometre olarak Yüce Allah'ın bizim kucağımıza vermiş olduğu o yavrularımızın üzerimizdeki temel haklarını ihlal etmeden, verilmesi icap eden ne gerekiyorsa onu vermek mecburiyetindeyiz. O yavrularımızın eline ne kitap verebiliyoruz, ne defter, ne de kalem. Ne veriyoruz ya? İki gözlerinden ve iki kulaklarından veriyoruz vereceklerimizi. Çocuklarımızın gözlerinden ve kulaklarından verecek şey nedir? Anne babanın o evdeki hayat tarzı, hayat biçimi. Konuşmaları, karı koca olarak konuşmaları. Çocuklar hep bunları dinlerler. Hep bunları görürler. Gördükleri annesinin yatması, kalkması, konuşması, mutfağa girmesi, çıkması, tuvalete girmesi, çıkması. Çocuk hep bunları izler. Tuvalete nasıl girdi? Tuvaletten çıkınca ne yaptı? Yemeği nasıl yapıyor? Sofraya tabakları, yemekleri nasıl koyuyor? Yemeğe nasıl başlanılıyor? Lokma ağza nasıl anılıyor? Ezan okunduğu sesi geldiğinde benim annem ne yapıyor peki? İşini gücünü bırakıp ezanı mı dinliyor? Yoksa açmış olduğu radyodaki, televizyondaki haberleri izlemeye devam ediyor. Çocuk hep alıyor bunları. Tam 7 yaşına varıncaya kadar. Eğer bir baba, bir anne, ben çocuğumu 0-7'ni 7 yaşına kadar eğittim, eğitim tezgahından geçirdim diyorlarsa, onların yaptıkları iş, hayat tarzının, çocuklar travmanın takip edilmesi, ağzından çıkan kelamın, sözlerin kulakları tarafından dinlenmesidir. Öyleyse nesillerimizin ıslahında bu 80-90 metrekarelik evimizin iç bünyesinde bulunan iki canlı varlık, anne baba, dünya gelen kız veya erkek yavrularımıza dünyanın hiçbir devletinin, hiçbir eğitim kurumunun, hiçbir kreşin veremeyeceği bir dünyayı veriyorlar. İşte bu vermiş olan dünyanın adı karakterdir. Yani kişiliktir. Bu da evlerde veriliyor. Anne baba verebiliyor. Anne babanın da vermiş olduğu şey o güzel bir hayat tarzı. Şimdi Peygamberimiz Efendimiz güzel insanı, hayırlı insanı, verimli insanı, etrafına karşı faydalı olan insanı şöyle tarif eder. Öyle bir insan ki insana baktığınız, gördüğünüz zaman aklınıza ilk gelen onu yaratan Allah'tır. Adama baktın, hemen aklına Allah geldi. Hani Kabe-i Muazzama'yı gördüğün zaman bir anda içimiz kabarır ya, keşke biz de gitseydik, bir daha gitseydik. Bak ne güzel tavaf ediyorlar. İşte Hacı Eyüp'te geldiler. İşte Rükn-i İmani geçiyorlar. İşte Makam-ı İbrahim. Bir anda görmüş olduğumuz Kabe ile alakalı gönül dünyamız böyle depreşir durur. Ha, Yüce Allah'ın yararlı ve faydalı hale getirmiş olduğu bir kulu bir insan gördüğü zaman içinde bir depreşme meydana gelir. Rabbim hemen aklımıza gelir. Kitap aklımıza gelir. Namaz, ezan, minare, yani dini ögelerde ne varsa hepsi bir anda şırrak diye aklımıza geliyor bir anda. Karşıdan görmüş olduğumuz ve mutlu olduğumuz bu insan bize kadar yaklaşıyor, konuşmaya başlıyor. Her konuşmasında sanki ağzından bal akıyor. Dinledikçe zevk alıyoruz ve istifade ediyoruz. Hayırlı müminin ikinci özelliği nedir? Ağzını açıp konuştuğu zaman ondan istifade edilir. Faydalar temin edilir. Biraz da yan yana oturalım. Bir çay içimi, kahve içimi, hasbihal yapalım diyerek 10-15 dakikamızı beraber geçirsek görmüş olduğumuz hayat tarzına bakıyoruz. Bu sefer de bizde bir iştah kabarıyor. Rabbime kavuşmak istiyorum. Cennet, ahiret, ne güzel yerler. Ahirete yönelik içimizden bir istek doğabiliyor. İşte hayırlı mümin bu. Düşünebiliyor musun muhterem kardeşlerim? Anne baba olarak şimdi 5, 6, 7, 3, 2 yaşındaki çocuklarımız bizi gördüğü zaman, bizi dinlediği zaman bizim hayat tarzımıza bakarak acaba kendisini o minnacık dünyasına, gönül dünyasına, ileride hayat tarzını şekillendirecek olan dünyasına katkımız ne acaba diyor. Nesillerin ıslahının son derslerinde hep evlerimizi ev bağlantılı örneklerimizle sizi buluşturmak, tanıştırmak ve kaynaştırmak istiyorum değerli kardeşlerim. Konuyu biraz daha şöyle genişletecek olursam, o 90-100 metrekarelik evimizde erkeğin, yani babanın, yani kocanın yapacağı 3 temel vazife vardır. Bu 3 temel vazifeyi o neslinin hatırı için yapsın. Geleceği için yapsın. Hani bir çocuklarımızı okuturuz ya, aman ileride mağdur olmasın, muhtaç olmasın. He de bir de ters, yanlış bir algılama da söz konusu başlamış. Aman kızımızı okutalım da Yani evlenip de boşanırsa mağdur olmasın. İtici örnekleriyle kızını okula gönderenleri tahmin dahi etmiyorum ben. Ancak şu bir gerçektir ki babalar, kocalar bu 80-90 metrekarelik evimizin içerisinde hanımı ve çocukları başta olmak üzere üç temel vazifesiyle mükelleftirler. Birincisi yönetecek, idare edecek, evi idare edecek, aileyi idare edecek. Bu sıradan bir olay değil ki. Bir aileyi yönetmek, devleti yönetmek kadar önemlidir demişler. Yani 75 milyon insanın yaşamış olduğu bu ülkeyi idare etmek kadar değeri, önemi olan bir özelliğe haizdir aile yönetimi, ailenin iç idare şekli. Babalar, eğer bir günde baba, bir günde koca olmadılarsa, evlenmeden evvel babalığın ne olduğunu, anneliğin ne olduğunu, nasıl bir şekil arz edeceğini kültür olarak, bilgi olarak eğer elde edememişler ise, böyle bir baba çocuğunu ve hanımını ve kendisini ve evini nasıl yönetecek? Hangi ölçülere riayet edecek? Metodu ne olacak? Usulü ne olacak? Adil bir yönetim olacak o evde, yoksa zalim bir yönetim olacaktır. Eğer evin sahibi olan babası veya kocası, çocuğunun veya hanımının eğitilmesine yönelik metodunu, usulünü, ölçülerini bilmiyorsa niye yapacaktır? Bana göre devreye girecektir. Ben bu evin en yetkili insanıyım. Ben ne desem o olur diyen mantık o eve adalet getiremez. Bana göre hiçbir zaman Allah'ın ölçülerle örtüşmüyor çünkü. Allah'ın ortaya koymuş olduğu yapıyı Allah'ın ölçüleriyle, Peygamberimizin ölçüleriyle ve fıkhın bize sağlamış olduğu kriterlerle baba evini yönetecek. Dönen çarkı döndüren güç kitap ve sünnet vahiy olacak ki o büyüyen, o evde 7-8 yaşını, 15 yaşını geçiren çocuklarımız o adil dönen çarkın içerisinde büyüsünler ve gelişsinler. Bu muhterem ve fedakar ve vefakar babanın ikinci yapacağı bir temel konu nedir? O da eğitim, terbiye. O evden gelin olarak çıkan bir kızımız 19 senelik, 20 yıllık geçmişinin şöyle arkaya baktığım zaman babamın, annemin evinde yetişmiş, kültürlü, edepli, terbiyeli, deneyimli, gitmiş olduğu evde hanımlık yapacağı kocaya karşı mazbut, dört dörtlük bir hanım olarak çıkması lazım. Ama evin babasında adil yönetim ve duyarlı bir eğitim çarkını görmemiş ise ne yapacak? Problem olarak gidecek o eve. 3-4 ay sonra aralar açılacak ve daha sonra vererini mahkeme koridorları olacaktır. O muhterem babamızın, koca beyefendinin ev atmosferinde üzerine böyle yüklenmiş olan üçüncü görev ise helal adreslerden temin etmiş olduğu, helal kazanç almış olduğu mutfağını, kıyafetini, neyse temel ihtiyaçlarını karşılayacak. Yani yönetimde adil, eğitimde merhametli, nafakada duyarlı olan bir babanın ev ortamındaki hanımıyla beraber oluşturmuş olduğu hayat tarzı çocuklarımızı otomatikman eğiten, kişilik kazandıran, sessiz zaman diliminde yetişen, olgunlaşan bir derviş gibi o ev ortamı, ev ortamındaki dönen o güzel çarklar çocuğumuza hiç eline defter kalem vermeden 7 yaşına kadar muhteşem, hiçbir pedagog uzmanın veremeyeceği güzellikleri anne ve babadan almaya başlıyor. Bu temel konudur bunlar. Bu özelliklerinden dolayı Kur'an-ı Kerim tüm kocaları, babaları, erkekleri Nisa suresinin 34. ayetinde şekillendirir, biçimlendirir, sıfatlandırır ve ona bir otoriter, bir yetki ve makam verir. Birkaç tane çocuğumuzun hayatını geçmiş olduğu bu evlerimizde anneler de tabii sadece mutfakta kalacak, mutfakta iş yapacak, sadece ömrü temizliğe gidecek bir insan değildir. O da hanımefendi kocasını, beyni dış kapıdan uğurladıktan sonra kocasına ait olan görevleri transit olarak, geçici olarak kendisi üstlenecektir. 15 dakika evvel kocam bu evi yönetiyordu. Şimdi ise sıra bana geldi. Devraldın sen. Sen de kocanın bırakmış olduğu yerden devam ediyorsun. Adil bir hanımefendi evini, mutfağını, penceresini, eşyalarını, her şeyini güzel güzel idare eden, eşyayı hak ettiği yere koyan, çocuklarına karşı anneliğini ikinci bir görev olarak, hem zaten anneydin, bir de kocandan sana kalmış olan bir yetki verilmiş oldu. Adeta iki sorumluluk duygunuzu bir vücuda koydunuz. Buyurun, kocanız eve gelinceye kadar, kendisine ait olan hakları sizden geri teslim alıncaya kadar bu evden sorumlu olan sensin ey hanımefendi. Şimdi sıra sende. Aynı şekilde sen de ev ortamında yönetimini, idareni, idare biçimini, idare usulünü öyle bir uygun metotla ortaya koyacaksın ki kocan ile senin aranda bir tezat, çelişki olmayacak. Çocuklarımız ikilem arasında kalmayacak. Annemin beyaz dediğine babam da beyaz diyordu. Annemin olur dediğine babam da olur diyordu. Ama babam olmaz olmaz olmaz deyip de baba gittikten sonra anne olur olur diyecek olursa o çocuğun vay geldi başına. Ve nesillerin ıslahındaki zorluk temelden, ki bu noksanlıktan başlıyor. Birincisi bu. İki, terbiye. Annesinin, annelerin, hanımların kocası tekrar eve gelinceye kadar ki o zaman diliminde çocuğu avutmak değil, çocuğu eğitmek vazifesiyle biz mükellefiz. Ama biz gezmek için, bir yerlere bir şeyler yapmak için, kendi fiziksel rahatlığımız için çocuklarımıza avutulacak formüllerle işlem yaptırmaya çalışıyoruz. Veriyoruz eline düğmeyi, koyuyoruz karşısına televizyonu, sansürlü bir şekilde kendisi çocuk ve kendisi. Ve sen mutfaktasın, oturuyorsun veyahut da arkadaşına gidiyorsun veya arkadaş beraber gelmiş, beraber konuşuyorsun. Görevini ihlal ediyorsun, ihmal ediyorsun. Düşün, çocuğunu göndermiş olduğun okuldaki sınıf öğretmeni yüzünü çocuğuna dönüp de ders vereceği yerde sınıfın penceresinden dışarı bakarsa sürekli, ilgilenirse, ara ara çocuklara bakıp tekrar gözü dışarı dalacak olursa ne olur o çocukların hali? Senin de evin, odan bir sınıf gibi. Bir cennet bahçesi gibi. Bu bahçede, bu sınıfta sen de öğretmensin, muallimesin. Hem de Yüce Allah senin pedagojik dünyana, manevi kimliğine 100 öğretmen, muallim gücü vermiş. Hadi buyur. 100 öğretmen gücüyle ey anne, çocuğuna ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ve evi korumak, kocası gelinceye kadar namusunu korumak, iffetini korumak, korunması icap eden her şeyden, sokağa çıkmasan dahi bugün sokaktaki tahribatın daha fazlasını ekranlardan yapıyorlar. Kocanın sevgiden temel haklarından bir tanesi neydi? Nafakanın yanında neydi? Namusunu korumak. Namusunu, iffetini korumak mükellefiyetindesin. Yabancı erkeklere dışarıda bakmak kocanı nasıl rahatsız eder ise, kocan görmediği halde sen hakkın olmayan ekranlardaki erkeklere bakmanın acaba ahiret boyutunu hiç düşündün mü? Bunlar çok basit gelir şu anda. Bunlar da örnek mi yani gözümüz? Şartlar değişti, biz hangi dönemde yaşıyoruz diyen mantık hep iflas etmiştir ve iflas edecektir. Hangi devirde yaşarsak yaşayalım, İster Sibirya'da, ister Küba'da, ister Moskova'da, Allah bize kitap göndermiştir. Allah'ın gönderdiği kitaba sımsıkı sarılırsak, dünyanın neresinde yaşarsan yaşa, Allah sana bir cennet hayatını takdim edecektir. Bizim inandığımız Allah'ın vaadi budur. Allah ise vaadinden katiyen asla dönmez. Sevgili kardeşlerim, nesillerin ıslahının aile boyutunu altyapı olarak, temel olarak, en önemli bir adım olarak algıladığımdan dolayı hep 40 dakikadır neredeyse sürekli sizi evinizin içerisinde zihnen tutmaya çalıştım. Ki bu bilgileri projeksiyon gibi evinize, yatak odanıza, oturma odanıza, mutfağınıza, değişlere bakın ve gördüğünüz manzaralarla bu mevzuları, bu mesajları bir karşılaştırın. Sonra envanterini çıkarın. Evimizde biz ıslah mı yapıyoruz yoksa ifsatçılardan mıyız? Bizim kontrol edemediğimiz nice nice aletler, araçlar sebebiyle biz evimizi manen, ahlaken, edeben iflas mı diyoruz yoksa ıslah mı ediyoruz? Bozuyor muyuz? Yapıyor muyuz? Sadece bu soruyu vicdanlarınıza sormak ve temiz vicdanlarınızdan geleceği cevabı duymanız için bu örnekleri verdim. Son bir dersim kaldı zaten. Son dersimde Allah nasip ederse hem yarı kalmış olan mesajımı intikal ettireceğim ama şimdi yine sizi evlerden çıkartmamaya çalışacağım. Evden çıkacaksak tabutla çıkalım bu mevzu bağlantısı olarak. Tabuttan çıkıp da kabre girdiğimiz zaman da gideceğimiz yer yine cennet bahçesine bir bahçesi olsun. Dünya hayatındaki yaşayışımızı ilimle, irfanla, ahlakla, edeple, terbiyeyle, sohbetle, zikirle, evratla geçirerek her gitmiş olduğu, oturmuş olduğu, yatmış olduğu yerleri cennet bahçesi yapan insan öldüğü zaman da o 1,5 metre derinlikteki toprağın altında Allah ona cennetten bir bahçe hazırlayacaktır. Ama dünyada hep oturduğumuz, gülüştüğümüz, konuştuğumuz, güneşlemiş olduğumuz yerler, bir deve dikenin bitmiş olduğu yerler ise gittiğimiz zaman da o kabir bizim için cehennemden bir görüntü, bir ateş olacaktır. Öyleyse imkanlarımızı, her türlü manevi imkanlarımızı, maddi imkanlarımızı, bilgi imkanlarımızı, sabır imkanlarımızı, ahlak imkanlarımızı, edep imkanlarımızı, ki en büyük imkan zaten imandır. İmanla bağlantılı olan bu salih amellerimizi lütfen evlerimizde böyle dönen bir çark gibi uygulamaya koyalım. Ki doğal tabi hayat tarzımız bu olsun ki çocuklarımız otomatikman eğitilsin. Ve biz 7 yaşından sonra çocuğumuzu camiye, Kur'an kursuna, okula gönderdiğimiz zaman göğsümüzü geri geri hayatın içerisine girelim. Bize gelecek İmam Efendi'nin bir telefonu, okul müdürünün bir telefonu, Ayşe Hanım veya Mehmet Bey, tebrik ediyorum ki böyle bir çocuk yetiştirmişsiniz. Allah sizden razı olsun. Hepinize bu duygularla selamlıyor, saygılarımı sunuyorum. Bir son programda buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olasınız.